Ayrım 26.
Alyosha birden belki de öyledir diye geçirdi içinden. Biraz önce dinlediği beklenmedik bilimsel sözleri, yalnız bu konuşması Peder Paisi'nin yüreğinin ne denli ateşli olduğunu anlatmaya yetiyordu. Kendisine emanet edilmiş genç ruhu dışarıdaki kötülüklere karşı elinden geldiğince silahlandırmak için acele ediyordu sanki. 2. Babasında. Önce babasına gitti Alyosha. Eve yaklaşınca dün babasının ısrarla Ivan'dan gizli gelmesini istediğini anımsadı. Niçin acaba diye geçirdi içinden. Babam bana gizli bir şey söylemek istiyorsa eve hırsız gibi girmemin ne gereği var bunun için? Sonra karar verdi. Belli ki dün heyecanlıyken başka bir şey söylemek istiyordu bana, söyleyemedi. Bununla birlikte Marfa Ignatievna kapıyı açtığında Grigori küçük evde hasta yatıyordu. Kadından ağabeyinin nerede olduğunu sorusuna Ivan Fyodorovich 2 saat önce çıktılar karşılığını alınca sevinmişti. Ya babam? Marfa Ignatievna soğuk bir sesle kalktı kahvesini içiyor dedi. Alyosha içeri girdi. İhtiyar ayağında terlikler, sırtında eski bir palto, masada tek başına oturmuş, zaman geçsin diye bir takım hesaplara göz gezdiriyordu. Koca evde yalnızdı. Smerdyakov bile yoktu. Akşam yemeği için alışverişe çıkmıştı. Hesaplardan başka şeyler vardı aklında. Gerçi sabah erken kalkmıştı, keyfi de yerindeydi ya, gene de yorgun, bitkin görünüyordu. Akşamdan beri iyice moraran alnını kırmızı bir havluyla sarmıştı. Burnu da iyice şişmişti. Önemsiz ama yüzüne pek öfkeli, sinirli bir anlatım veren birkaç küçük morluk vardı orasında burasında. İhtiyar da biliyordu bunu. İçeri giren Alyosha'ya kötü kötü baktı. Sert, yüksek bir sesle, ''Kahve soğudu'' dedi, ''vermeyeceğim sana. Bugün balık çorbasından başka bir şey yemeyeceğim, kimseyi de çağırmıyorum. Ne diye geldin?'' ''Sağlık durumunuzu öğrenmek için.'' ''Ya, bugün gelmeni dün ben söylemiştim, boşuna yoruldun. Hemen geleceğini biliyordum zaten.'' Bunu içten bir tavırla söylemişti. Ayağa kalktı, gidip aynada merakla baktı burnuna. Belki de sabahtan beri 100. oluyordu bu. Alnındaki kırmızı havluyu güzel dursun diye düzeltti. Önemli bir şey söylüyormuş gibi kibirle, ''Kırmızı daha hoş duruyor.'' dedi. Beyaz takınca hastanede sanıyor insan kendini. Manastırdan ne haber? Zosima deden nasıl? Çok kötü durumda dedi. Belki bugün ölür. Ama babası duymadı Alyosha'nın dediğini. Ne sorduğunu bile hemen o anda unutuvermişti. Birden Ivan gitti dedi. Sonra dudaklarını bükerek nefretle Mitya'nın elinden nişanlısını almaya uğraşıyor diye ekledi. Alyosha'nın yüzüne baktı. Alyosha, bunu kendisi mi söyledi size? Evet, hem de çok oluyor söyleyeli. Ne sandındı? 3 hafta oluyor söyleyeli. Beni gizliden bıçaklamak için gelmedi ya buraya. Bir maksadı vardı elbet. Alyosha pek şaşırmıştı. Neler söylüyorsunuz? Niçin böyle konuşuyorsunuz? Doğrusu para falan istediği yok benden. Hoş istese de avucunu yalar ya. Sevgili Alexey Fyodorovich, elimden geldiğince çok yaşamak istiyorum ben. Bunu bilmeniz gerek. Bu yüzden her meteliğim son derece gereklidir benim için. Ne denli çok yaşarsam o denli çok gerekecek her meteliğim. Ellerini sarı yazlık ketenden kirli geniş paltosunun ceplerine sokmuş, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Şimdi tam bir erkeğim. 55 yaşındayım henüz. Ama daha 20 yıl erkek olarak kalmak istiyorum. Bir zaman sonra çökeceğim kuşkusuz. İğrenç bir şey olacağım. O zaman gerekli olacak. Bunun için şimdi elimden geldiğince çok para biriktiriyorum. Yalnız kendim için biriktiriyorum sevgili oğlum Alexey Fyodorovich. Bunu bilesiniz. Çünkü çirkefimin içinde yaşamak daha güzel. Herkes küfreder, kötüler çirkefi. Ama gene de onun içinde yaşarlar. Ne var ki gizli yaparlar bunu, suyun altından saman yürütürler. İşte bu saflığım yüzünden bütün adi herifler saldırdılar üzerime. Senin o cennetine de gitmek istemiyorum Alexey Fyodorovich, bunu da bilesiniz. Zaten kendini bilen bir insana yakışmaz oraya gitmek. Elbet cennet diye bir yer varsa öte yanda. Bence uykuya dalar gider insan, bir daha da uyanmaz. Sonsuz bir boşluktur ölüm. Canınız isterse anın beni, istemezse vız gelir. Benim felsefem bu işte. Gerçi hepimiz sarhoştuk ya, dün Ivan çok doğru söyledi. Durmadan över kendini. Hem öyle göründüğü gibi bilgili falan da değildir. Doğru dürüst bir öğrenimi bile yok. Durup öyle bakar insanın yüzüne, ağzını açmadan pis pis gülümser. Bütün numarası bu işte. Alyosha dinliyordu. Niçin konuşmuyor benimle? Konuşsa bile öyle bir tavırlar takınıyor ki. Alçağın biridir senin Ivan. Grushenka ile istediğim anda evlenebilirim. Çünkü parayı kıydın mı tamamdır Alexey Fyodorovich. Ivan da bundan korkuyor işte. Evlenmeyeyim diye gözetliyor beni. Mitya'yı Grushenka ile evlenmeye de bunun için kışkırtıyor. Böylece Grushenka'dan geri çekmiş olacak beni. Grushenka ile evlenmezsem ona para bırakacağımı umuyor. Öte yandan Mitya Grushenka ile evlenirse zengin nişanlısı da Ivan'a kalacak. İşte böyle işler peşinde o. Alçağın biridir senin Ivan. Sinirleriniz çok bozuk. Dün olanlar bozmuş sinirlerinizi. Gidip yatsanız iyi edersiniz. İhtiyar aklına o anda gelmiş gibi birden, "Bak böyle söylüyorsun diye kızmıyorum sana," dedi. Ama aynı şeyi Ivan söylese kızardım. Yalnız seninle iyi geçiniyorum. Aslında huysuz, kötü bir insanım. Alyosha gülümsedi. Kötü değil, ruhsal çöküntü içindesiniz. Bak ne diyeceğim sana. Haydut Mitya'yı bugün Kodes'e tıktırmak niyetindeydim ama şimdi kararsızım. Günümüzde ana babaya saygı bir çeşit gerilik sayılıyor, biliyorum. Ama sanırım günümüzün yasalarında bile yaşlı babayı evinde saçlarından çekip yere yıkmaya, yüzüne tekmeyle vurmaya, sonra gelip öldüreceğim diyerek böbürlenmeye izin yoktur. Hem tanıkların yanında yaptı bunu. İsteseydim hemen attırırdım onu içeri. Şikayet etmeyecek misiniz onu yani? Ivan vazgeçirdi. Ivan'ın sözlerine kulak asmazdım ya, benim de bildiğim bir şey var. Alyosha'nın kulağına eğilerek fısıldadı. Deliye tıktırsam alçağı Grushenka duyacak, hemen koşacak ona. Oysa onun benim gibi zavallı bir ihtiyarı öldüresiye dövdüğünü duyarsa, bugün belki bırakır onu. Durumu öğrenmek için bana koşar. İşte böyle insanlarız biz. Her şeyin tersini yapmak için yaratılmışız sanki. İçini dışını biliyorum Grushenka'nın. Konyak içmez misin? Soğuk kahve al bari, biraz da konyak koyayım sana, çok az. İyi gelir yavrum, tat verir. İstemem, dedi Alyosha, teşekkür ederim. Verirseniz şu ekmeği alayım. 3 kopeklik francalıyı aldı, cübbesinin içine koydu. Babasının yüzüne ürkek ürkek bakarak, konyağı siz de içmeseniz iyi edersiniz, diye ekledi. Haklısın, insanın sinirlerini bozuyor, rahatlatmıyor da. Ama bir kadehçik daha, dolapçıktan. Anahtarıyla açtı dolapçığı, kadehini doldurdu, içti. Sonra kilitledi dolapçığı, anahtarı gene cebine koydu. Yeter işte, bir kadehten gebermem ya. Alyosha gülümsedi. Bakın, şimdi daha bir iyi yürekli oldunuz. Konyak içmeden de severim seni. Ama alçaklara karşı ben de alçağımdır. Vanka Çermaşniya'ya gitmiyor. Niçin? Casusluk etmesi gerekiyor burada da ondan. Grushenka gelirse ne kadar para vereceğim ona bilmek istiyor. Hepsi alçak bunların. Hele Ivan'ı anlayamıyorum bir türlü. Nereden katıldı aramıza Tanrı bilir. Hiç benzemiyor bizlere. Kendisine bir şeyler bırakacağımı sanıyor. Vasiyetname falan yapmayacağım, bunu da bilesiniz. Mitya'yı da tahta kurusu gibi ezeceğim. Tahta kurularını geceleri terliğimin topuğuyla ezip gebertirim. Basar basmaz çat diye çatlıyorlar. Senin Mitya da öyle çatlayacak. Senin diyorum çünkü seviyorsun onu. Bak seviyorsun onu ama korkmuyorum senin bu sevginden. Oysa Ivan sevse onu korkardım. Ama Ivan hiç kimseyi sevmez. İvan gibi insanlar bizden değildir. Havaya kalkan tozdur onlar. Rüzgar eser, toz da savrulur gider. Dün bugün buraya gelmeni söylerken delice bir düşünce gelmişti aklıma. Gidip Mitya'ya sor diyecektim. 1000 hatta 2000 ruble versem ona, paraya çok gereksinim olduğunu biliyorum. Buradan 5 daha iyisi 35 yıllığına gider miydi? Kuşkusuz Grushenka'yı burada bırakarak onunla tüm ilişkilerini kesip. Ne dersin? Alyosha, ben soracağım ona diye mırıldandı. Yalnız 3000 ruble verirseniz belki razı olabilir. Geçti artık, sormana gerek kalmadı, sorma, vazgeçtim. Dün böyle acayip bir düşünce gelmişti aklıma. İhtiyar kolunu salladı. Metelik bile vermem, paracıklarım gerekli bana. Gitmezse tahta kurusu gibi ezeceğim onu. Hiçbir şey söyleme ona, boşuna ümitlenmesin. Senin de işin yok burada, hadi git. Şimdiye kadar benden sakladığın nişanlısı Katerina Ivanovna varıyor mu ona? Yanılmıyorsam dün uğradın kıza. Ne olursa olsun ayrılmak istemiyor ondan. Bu çıtkırıldım küçük hanımlar hep böyledirler zaten. Sarhoşları, alçakları severler. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu benzi soluk küçük hanımlar pek aşağılık yaratıklardır. Oysa, ah onun gençliği bende olsa şimdi, o zamanki kadar da yakışıklı olsam. 28 yaşındayken ondan çok daha yakışıklıydım çünkü. Şimdi bana da tutulurdu kızlar. Ne namussuzdur o. Ama gene de elde edemeyecek Grushenka'yı, edemeyecek. Perişan ederim onu. Gene öfkelenmişti, sert bir sesle. Sen de git dedi. Bugün yapacağım bir şey yok burada. Alyosha vedalaşmak için yaklaştı, babasının omuzundan öptü. İhtiyar biraz şaşırdı. Ne o? Daha görüşeceğiz. Görüşmeyeceğimizi mi sanıyorsun yoksa? Aklımdan bile geçirmedim, öyle geldi içimden. İhtiyar oğlunun yüzüne baktı. Ben de iş olsun diye sormuştum zaten. Arkasından seslendi Alyosha'nın. Beni dinle bak, gene gel, çabuk gel hem. Balık çorbası yaptırırım sana, bugünküne benzemez. Senin için özel olarak yaptırırım, unutma gel. Yarın, duyuyor musun, yarın gel. Alyosha dışarı çıkınca gene dolapçığa gitti, yarım kadeh daha yuvarladı. Dudaklarını yalayarak, daha içmeyeceğim artık diye mırıldandı. Gene dolabı kilitledi, anahtarı cebine indirdi, yatak odasına gitti, hemen uyudu. 3. Okul çocuklarıyla birlikte. Alyosha evden çıkıp Bayan Hohlakova'ya giderken Allah'tan Grushenka'yı sormadı diye düşünüyordu. Dünkü karşılaşmamızı anlatmak zorunda kalırdım belki. Düşmanların gece güçlerini topladıklarını, gün doğunca yüreklerinin gene katılaştığını içi sızlayarak sezinliyordu. Babamın sinirleri bozuk, öfkeli, bir şeyler düşünmüş, dediğim dedik diyor. Dimitri nasıl acaba? Akşamdan beri o da gücünü toplamıştır. Onun da sinirleri bozuk, öfkeli olduğunu sanıyorum. Kuşkusuz o da bir şeyler düşünmüştür. Ah, ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu bugün. Ama uzun boylu düşünmeye zamanı olmadı Alyosha'nın. Pek önemli sayılamayacak ama onu pek etkileyen bir olay geçti başından yolda. Alanı geçmiş, büyük caddeye paralel, ondan yalnızca bir kanalla ayrılan, kentimizde çok kanal vardır. Mihailovskaya sokağına çıkmak için ara sokağa sapacaktı ki, köprünün altında bir grup öğrenci ilişti gözüne. Hepsi de 9-12 yaşında çocuklardı. Okulları dağılmış evlerine gidiyorlardı. Kiminin sırtında askılı çantası, kiminin omzunda kayışla asılı deri torbası vardı. Bazıları ceket, bazıları palto giymişti. Bazılarınınsa özellikle varlıklı babalarınca şımartılan çocukların giymeyi, gösteriş yapmayı pek sevdikleri kat kat katlanan çizmeleri vardı. Çocuklar heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı aralarında. Bir şeyi karara bağlamaya çalıştıkları belliydi. Alyosha çocuk görüp de ilgilenmeden geçemezdi. Moskova'da da öyleydi. Gerçi en çok 3 ya da o yaşlardaki çocukları severdi ya. 10-11 yaşlarındaki çocuklara da bayılırdı. O anda öylesine düşünceli olduğu halde yanlarına sokulup onlarla konuşmayı çekti canı. Yaklaşırken çocukların pembe, heyecanlı yüzlerine bakıyordu. Birden her birinin elinde bir, bazılarının ise iki taş olduğunu fark etti. Kanalın öte yanında, gruptan yaklaşık 30 adım ötede, çitin dibinde başka bir çocuk duruyordu. O da okulluydu, 10 yaşında gösteriyordu. Soluk, hastalıklı bir yüzü vardı, torbasını omzuna asmıştı. Siyah gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Arkadaşları olduğu belli, biraz önce okuldan birlikte çıktığı ama şimdi düşman olduğu anlaşılan 6 kişilik gruba dikkatli dikkatli öfkeyle bakıyordu. Alyosha yaklaştı. Kıvırcık saçlı, sarışın, al yanaklı, siyah ceketli bir çocuğa dönüp yukarıdan aşağı süzdükten sonra "Biz kitap torbamızı sol omuzumuzda taşırdık," dedi. "İçinden öteberiyi sağ elimizle kolayca alalım diye. Ama siz sağ omuzunuza takmışsınız. İçinden bir şey almanız güç olur." Alyosha önceden bir kurnazlık düşündüğü için böyle başlamıştı. Zaten bir çocuğun, hele bir çocuk grubunun güvenini kazanmak isteyen bir büyük, konuşmaya başka türlü başlayamaz. Önemli bir işten söz ediyormuş, onlar da büyük insanlarmış gibi ciddi, ağırbaşlı bir tavırla söze başlamak gerekir. Alyosha bunu içgüdüsüyle sezinlemişti. 11 yaşlarında gürbüz bir çocuk atıldı hemen. Solaktır o. Geri kalan 5 çocuk dik dik Alyosha'ya bakıyorlardı. Bir başkası, "Taşı bile sol eliyle atar," dedi. Tam bu anda bir taş geldi gruba. Solak çocuğa hafiften değdi. Ustalıkla atıldığı belliydi ama hedefi sıyırarak geçmişti. Kanalın öte yanındaki çocuk atmıştı onu. Çocukların hepsi birden, "Gebert onu Sumurov, yapıştır taşı," diye bağırmaya başladılar. Sumurov, solak çocuktu bu, harekete geçmişti bile. Hemen karşılığını verdi. Kanalın ötesindeki çocuğa fırlattı elindeki taşı ama iyi nişan alamamıştı, boşa gitti taş. Kanalın öte yanındaki çocuk bir taş daha savurdu gruba. Bu kez tam Alyosha'nın omuzuna geldi, hayli de acıttı. Karşıdaki çocuğun cepleri hep taş doluydu. Paltosunun ceplerinin şişkinliği 30 adımdan belli oluyordu. Çocuklar kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. "Size, mahsus size nişan aldı," diye bağırıyorlardı. "Karamazovsunuz çünkü, Karamazovsunuz değil mi? Hadi hep birden ateş." 6 taş birden savruldu gruptan. Taşlardan biri tam başına geldi çocuğun, yere düştü ama hemen fırladı ayağa, öfkeyle taş yağdırmaya başladı gruba. Karşılıklı bombardıman başlamıştı. Gruptaki çocukların çoğunun da ceplerine önceden taş doldurdukları anlaşılıyordu. "Yaptığınızı beğeniyor musunuz yani? Ayıp değil mi baylar, utanmıyor musunuz? Altınız bir kişiye, öldüreceksiniz onu." Alyosha bağırıp duruyordu ya, dinleyen yoktu onu. Grubun önüne geçti. 3-4 kişi bir an durdular. Kırmızı mintanlı bir çocuk hırçın bir sesle, "Önce o başladı," diye haykırdı. "Alçağın biridir o. Demin sınıfta Krasotkin'e çakı sapladı, kan aktı. Öğretmene haber vermek istemedi Krasotkin, iyi bir sopa çekmeli ona." "Peki ama niçin? Hep takılıyor, alay ediyorsunuzdur onunla değil mi?" "Bakın, sırtınıza bir taş daha yolladı," diye bağırmaya başladı çocuklar. "Tanıyor sizi. Artık bize değil size atıyor bu taşları. Hadi hep birden atalım gene. İyi nişan Asumurov." Bombardıman gene başladı. Şimdiki pek amansızdı. Kanalın karşısındaki çocuğun göğsüne bir taş geldi. "Ay!" diye bağırdı. Ağlayarak yamacı çıktı. Mihailovskaya sokağına doğru koştu. Gruptaki çocuklar bağırıyorlardı. "Nasıl, korktun ya, kaçıyorsun hamam lifi." Görünüşte en büyükleri olan ceketli bir çocuk, gözleri çakmak çakmak, "Onun ne alçak olduğunu bilmezsiniz siz Karamazov," dedi. "Gebertmek bile azdır onu." Alyosha, "Ne yapıyor?" diye sordu. "Fitneliyor mu?" Çocuklar gülüşmeye başladılar. Aynı çocuk sürdürdü konuşmasını. "Mihailovskaya'ya mı gidiyorsunuz? Koşun yetişin ona. Bakın durdu gene, size bakıyor. Sorun ona bakalım, hamam lifi ister miymiş? Duydunuz mu? Tam böyle sorun. Hepsi birden kahkahalarla gülüyorlardı. Alyosha çocuklara, çocuklar da Alyosha'ya bakıyorlardı. Sumurov, gitmeyin taşlar sizi diye uyardı onu. Baylar, hamam lifi isteyip istemediğini sormayacağım. Çünkü ona bu adı taktığınız anlaşılıyor. Ama ondan böyle nefret etmenizin nedenini öğreneceğim kendisinden. Çocuklar gülüştüler. Öğrenin, öğrenin. Alyosha köprüyü geçti, çitin yanındaki tümseye suçlu çocuğa doğru yürüdü. Çocuklar sesleniyordu arkasından. Dikkat edin, korkmaz sizden. Krasotkin'e olduğu gibi birden saplar çakıyı. Çocuk hiç kıpırdamadan bekliyordu. Alyosha iyice yaklaşınca karşısında ufak tefek, çelimsiz, soluk, süzgün, uzunca yüzlü, 9 yaşlarında bir çocuk gördü. İri siyah gözlerini öfkeyle ona dikmişti. Üzerinde ona artık küçük gelen çok eski bir palto vardı. Kısalmış kollarından çıplak bilekleri görünüyordu. Pantolonun sağ dizinde büyük bir yama vardı. Çizmesinin baş parmağa gelen yerinde mürekkeple iyice karartıldığı belli, büyük bir delik göze çarpıyordu. Paltosunun iki cebi de taş doluydu. Alyosha iki adım yaklaşıp durdu. Soru dolu bakışlarla yüzüne bakmaya başladı. Çocuk Alyosha'nın gözlerinden onun kendisini dövmeye gelmediğini anlayınca yumuşadı, konuşmaya bile başladı. Gözleri parlayarak birden, ''Ben bir kişiyim, onlar 6 kişi. Tek başıma hepsinin hakkından gelirim. Bir taş fena geldi size sanırım. Ben de Sumurov'un kafasına oturttum. Beni tanıdığınızı, nedense bana bilerek taş attığınızı söylediler, doğru mu bu?'' Çocuk somurtarak baktı Alyosha'ya. Beriki, ''Ben tanımıyorum sizi'' diye ekledi. ''Siz tanıyor musunuz beni?'' Çocuk birden öfkeyle ''Can sıkmayın'' diye bağırdı. Ama bir şey bekliyormuş gibi kıpırdadı yerinden, gözleri gene çakmak çakmak olmuştu. ''Pekala gidiyorum'' dedi Alyosha. ''Yalnız şunu bilin ki ben ne tanıyorum sizi ne de kızdırıyorum. Size ne at taktıklarını söylediler bana ama ben söylemeyeceğim size. Hoşça kalın.'' Çocuk hep o hırçın meydan okur bakışıyla Alyosha'nın arkasından bakarak ''Şık pantolonlu rahip'' diye bağırdı. Alyosha'nın hemen üzerine atlayacağını beklediğinden kendisini savunmak için hazırlanmıştı. Ama Alyosha dönüp baktı ona, yürüdü. Daha 3 adım gitmemişti ki çocuğun cebindeki en büyük taş hızla indi sırtına. ''Demek arkadan saldırırsınız siz, doğru söylüyorlarmış.'' Alyosha gene geri dönmüştü ki çocuk bu kez çılgın bir öfkeyle bir taş daha fırlattı ona hem yüzüne doğru. Ama Alyosha tam zamanında kolunu kaldırdı, taş dirseğine çarptı. ''Utanmıyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Ne yaptım size ben?''